Ayrım 3. Paul Robeson, Virginia Hamilton biyografi. 2. 1915 sonbaharında Paul Rodgers'a başladı. New Jersey kuruluşu futbol takımı ile ünlüydü. Lisede başladığı klasik eğitimine devam eden Paul, Rodgers'ın tartışma topluluğunun başı oldu ve yaptığı müthiş konuşmalarla sayısız ödül kazandı. Paul, kamuya yönelik yaptığı konuşmalarda babasının yönlendirmesini alıyor, fikirlerini büyük bir rahatlıkla ifade etmeyi öğreniyordu. 1915'te futbol akıldan çok hız ve fiziki güce dayalı vahşi bir spor olarak kabul ediliyordu. Rodgers iyi bir takıma sahipti ve yeni bir kan olarak Paul yedek Scrubs olmak için çabalıyordu. Koç Foster Sanford takımını hararetle Princeton ile yapılacak maça hazırlıyordu ve futbol hakkında en yüzeysel bilgiye sahip herhangi biri şansını deneyebilir, hatta takımda oynayabilirdi. Koç Sanford takımında Paul isimli bu devasa siyah genci istiyordu. Dahası Paul de katılmak için istekliydi. Fakat takımın büyük çoğunluğu eğer siyah olan takımda yer alacaksa Princeton'a karşı oynamayacağını söyledi. Kesin olan Paul yedekte bile olsa koçun istediğine kavuşamayacağıydı. Yıllar sonra Paul takımın beyaz oyuncuları için şunları yazacaktır. Takımlarında bir zenci istemiyorlardı. Çocuklardan biri yüzüme saldırdı ve burnumun üzerine vurdu. Sırt üstü düştüğüm zaman başka bir tanesi dizlerinin üzerinde uçarak üzerime atladı ve sağ omuzumu çıkarmayı başardı. The New York Times, 16 Ocak 1944, Pazar, Bölüm 2, Sayfa 1, Paul Robeson'dan Robert Van Gelder'a. Paul bu olaydan sonra 10 gün hastanede kaldı. Düşünecek çok zamanı olmuştu ve suistimale ne kadar katlanabileceğini bilmiyordu. Belki bu işin peşini bırakıp istendiği ve ihtiyaç duyulduğu Lincoln'e gidebilirdi. Paul daha sonra kardeşinin onu görmeye geldiğini yazar. Bunun nasıl olduğunu bilirim. Pensilvanya'da ben de yaşadım. Eğer okulu bırakmak istiyorsan hiç durma. Ama ne ben ne de babamız ailede bir ödek olduğunu düşünmek isteriz. Adı geçen eser. Paul 17 yaşında bir öğrenci olabilirdi ama bir ödek değildi. Yaraları iyileşti ve Rodgers'ta kaldı ama her gün beyaz scrubslardan haksızlık görerek. Öyle ki bir seferinde öfkesini tutamadı. Çocuklardan biri üzerime geldi ve elimi çiğnedi. Kemiklerim sağlamdı fakat kancası sağ elimin tırnaklarını sökmüştü. İşte bu olay sinirimin tepeme çıkmasına yol açmıştı. Hırsa kapılan Paul sonraki oyunda top tutucuyu yakaladı ve onu başının üzerinde havaya kaldırdı. Onu yere çarpacak ve tam ikiye bölecektim ve bunu yapabilirdim. Ama o sırada koç mırıldandı. Robbie, yarışmadasın. New York Tribune. Bu olaydan sonra Paul okulda saygınlık kazandı ve 4 yıl boyunca okul takımında futbol oynamaya devam etti. İyi bir atlet olarak da bir siyahın umabileceği kadar kolej tarafından kabul gördü. Disk attı, beyzbol takımında oynadı, basketbolda ortada idi ve 4 harfli adam oldu. 1917 ve 1918'de Walter Camp's All American Team'in üyesi idi ve o zamanlardan atletik yeteneğiyle spor yazarlarını adından söz ettiriyordu. Dondurucu soğuk rüzgarların kanatlarında koştu, garip, sessiz, ilgi çekici bir figür. O sahaların Otello'su olan Robeson idi. 25 Kasım 1917, Louis Lee Arms. Kara bulut, Robeson, dev zenci. 28 Ekim 1917, Charles A. Taylor. Böylece Paul Rodgers futbol takımının vazgeçilmezi olmuştu ama hiçbir zaman onun kahramanı olamadı. 1918'de Rodgers, Lee Üniversitesi ve Washington Koleji ile oynadığında kolejiler bir zenciye karşı oynamayı reddettiler ve Paul bu oyunlar için yedekte beklemek zorunda kaldı. Bununla birlikte beyaz sınıf arkadaşları Paul'e karşı beğenilerini gizlemiyor ve onu Robbie, ki bu sevgi dolu bir kısaltmaydı, diye çağırıyorlardı. Paul, Rodgers'ın öğrenci konsülünün üyesiydi ve ilk yılında Phi Beta Kappa'lığa seçildi ki bu Amerika'nın ulusal kardeşlik onuru idi. Dahası her bahar düzenlenen konuşma yarışmasını derin ve etkileyici sesini kullanarak kazandı. Ama asla Rodgers Glee Club ile söylemedi. Çünkü her etkinlikten sonra dans düzenlenirdi ve Paul bu danslara katılacak olsa tehlike sınırını aşmış olacağını bilirdi. Kayda değer pek çok yönü vardı ama istemese de dikkatli olmalı, kendisini tutmalıydı. Kolej yılları boyunca Paul Somerville'deki babasını unutmadı. Genellikle her hafta babasına okuldan havadisler vermek ve diğer arkadaş ve akrabaları hakkında haberler almak için evini ziyaret etti. Baba Robeson, oğluna okulun her şeyden önce gelmesi gerektiğini hatırlatırken bir yandan da maçlarda giderek artan taraftarların arasında Paul'un vazgeçilmez seyircisi olmuştu. Reverend Robson 1918 yılında 73 yaşında oğlunun son senesinde hayata gözlerini kapadı. Paul için artık gidecek bir evi, dahası hayatı boyunca ona yol göstermiş olan kimsesi kalmamıştı. Yaşam daha güç olacaktı. Paul'ün kalbi kırıktı. Yine de her yaz yaptığı gibi ikinci sınıf işlerde çalışarak Rogers'tan mezun olma şansına sahipti. Paul'ün bu kişisel kaybı başarı ve becerisinin hızını azaltmadı. Son senesi hemen hemen inanılmazdı. Katıldığı tartışmalarda kesin şampiyon Paul oldu. Mezuniyet konuşmasını yaptı ve 4 spor dalında 13 Variety Letters kazandı. Cap and Skull Honors Society'ye diğer 3 kişiyle seçildi ve Rogers'ın geleneksel kişilik, atletik, başarı ve akademisyenlik özelliklerini temsil ediyordu. Paul övünmekte haklıydı. 200 poundluk cüssesi ve fiziki gücünün farkındaydı. İçindeki siyah ruh aşmak için bekleyen bir sarmaldı. Köleliğin son temsilcisi olan babasının ölümüyle o günler geride kalmış, Paul kendisini güzelliklerin beklediği inancıyla büyümüştü. Kendi ırkı için faydalı olacağını biliyordu. Buna ne karşı koydu ve ne de şüphe duydu. Babasının ruhunu ve hatırasını her zaman içinde taşıdı ve kötü günlerde hep şunu mırıldandı. ''Nasılım baba?'' Bununla birlikte Paul kendisini nasıl bir kaderin beklediği ya da nasıl bir iş yapacağı konusunda hiçbir fikre sahip değildi. Okulda anayasa ve Roma hukuku okumuş, siyasal bilimleri de kapsayan liberal sanat derslerini almıştı. Aldığı son ödev Amerikan Anayasası ve 14. düzenleme hakkındaydı. Gelecek kariyerinin ne yönde olacağı sorusu ise onu hem telaşlandırıyor hem de heveslendiriyordu. Paul mezun olduktan sonra siyah yerleşim alanı olan Harlem'e geldi. Birinci Dünya Savaşı boyunca siyahlar güneyin ırkçı saldırılarından kaçmış ve iş gücüne ihtiyaç duyan kuzey şehirlerine yerleşmişlerdi. Bu şehirlerde siyah nüfus 3 yılda 2'ye katlandı. Savaş bittiği zaman geri dönen beyazlar ise kendilerini toprakları işgal edilmiş ve işleri ellerinden alınmış hissediyorlardı. Savaş bittikten sonra siyah ve beyazlar arasındaki çatışmalar da artar. Siyahlar gettolarını terk edip beyazların alanına girmemelidirler. Bu beyazların yaşam tarzlarına yapılmış bir saldırıdır. Oysa sıkıcı ve kalabalık apartmanlarda yaşayan siyahların tek istedikleri yaşamaktır. Beyazlar siyahları dışarıda tutmak için sert mücadele ettiler ve başaramadıkları zaman da sadece uzaklaştılar. 1919'da Harlem bir siyah bölgesi olarak iyi bir yapılanma içindeydi. Sürekli artan nüfusu ile siyah kültürünün çeşitliliğini yansıtıyordu. Sevimli kiliseler ve güzel evlerden oluşan Harlem'i Amerika'nın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş gençler, dişçiler, doktorlar doldurmuştu. Her türlü iş yapılıyor, işçisinden profesyoneline her çeşit insan yaşıyordu. Böylece Harlem'e gelen Paul kendisini tanıdık Princeton'da bir köşeyi dönmüş evine giderken buldu. Hukuka olan ilgisi artmıştı. 1920'nin başında hukuk dersleri almak üzere Columbia Üniversitesi'ne kaydoldu ve okulun masrafını çalıştığı garip işlerle çıkardı. İşin başında iyi bir sporcu ve iyi bir akademisyen olarak Harlem'de tanınmıştı. Herkes Rogers sahasında oynayan ve gurur kaynakları olan bu devasa adamın elini sıkmak istiyordu. Columbia Üniversitesi'nde Paul basketbol oynadı ve beraber şarkı söylediği koroları yönetti. İki defa da profesyonel olarak oynadığı futboldan her defasında $1000 kazandı. Ama o dönemlerde para ödenen atletler lekelenmiş ya da suçlu olarak değerlendiriliyordu. Paul de hayatını profesyonel sporcu olarak kazanmayı hiç düşünmedi. Birinci Dünya Savaşı beklenenden 2 yıl önce bitmişti ve artık para en azından beyazlar için daha kolay kazanılabilirdi. İnsanlar da para harcayıp eğlenmek için daha fazla bekleyemezdi. Broadway'deki dans salonları her zaman dolu, sinema ve tiyatro daha önce olmadığı kadar popüler idi. Savaş sırasında yeni Amerikan müziği, cazı Fransa'ya taşımış olan siyah şarkıcı Jim Europe geri dönmüştü. Artık insanlar onun kıvrak orkestrası eşliğinde Winter Garden'da dans edebilirlerdi. Paralı beyazlar Harlem'e gelmekte gecikmedi. Yeni cazı duymak ve para harcamak istiyorlardı. Harlem keşfedildi ve siyahi olan her şey moda oldu. Harlem'in bu altın çağı siyahların ya da Harlem'in Rönesansı olarak bilinir oldu. Siyah şair, yazar, ressam ve aktörler daha önce olmadığı kadar ünlendiler ve Amerikan resim ve yazınına özel bir hareketlilik getirdiler. Robson da insanların pek çoğu gibi kendi gücünü hissederek ve ırkının giderek ilerlediği fikriyle Harlem caddelerinde daha hızlı, gururlu dolaşıyordu. Kolombiya'da hukuk okumaya devam etti ama Harlem'in dünyasında izliyordu. Beklediği bir şeyler vardı ama bunun ne olduğundan kendisi de emin değildi. Hukukta bir kariyer yapmak fazla iç açıcı görünmemekle birlikte hayatının alacağı yönü ona sezgilerinin göstermesini umuyordu ve şans eseri bir aktör oldu. YWCA'nin Harlem kolu Pole, Simon the Sirenian oyununda başrolü teklif etti. Oyun, beyaz lirik şair Richley Torrance'ın zenci tiyatro için 3 oyunundan biriydi. Simon, İsa'nın haçını Kalvari'ye taşıyan bir Afrikalıdır. Oyun, Amerikan tiyatrosunda zencilerin bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Böylelikle siyahlar kendisine gülünen bir stereotip olmaktan çıkıp insanın gerçek birer üyesi olarak kabul edildiler. Paul rolü kabul etmek için bir dakika bile harcamadı. Bu müthiş bir teklifti. Böylece bir aktör olarak sahneye ilk kez Simon rolüyle 1920'de çıktı. Açılış gecesi izleyiciler arasında Richley Torrance ve Greenwich'te yenilikçi bir tiyatro olan Provincetown'un Players, daha sonra Provincetown Playhouse olarak anılacaktır, üyeleri de vardı. Playhouse'un oyun yazarı olan Eugene O'Neill, zengin üst sınıfa dair popüler oyunlar yerine tankerler ya da Harlem'in karanlık ve nemli apartmanlarında geçen hayatı konu alan oyunlar yazmayı tercih eden bir yazardı ve oyundan sonra Paul'u candan tebrik edenler arasında yer aldı. Paul performansına gösterilen tezahüratı kabul ediyor ve aktörlüğün profesyonel dünyasına yaptığı çağrıya uyuyordu. Kişisel olarak her zaman dikkatleri üzerine toplamayı sürdürebilirdi. Babasının öğrettiği gibi siyahlar eşit olabilmek için dahi beyazlardan daha çok çabalamalı ve beceri göstermeliydiler. Şöyle yazar Paul: "Çok önceden Amerika'daki zenci hayatının geçerli usulünü belirledim ve uyguladım. Uzun zaman bunun dışına çıkmadım. Eşitliğin güçlü olduğunu zannedildiği zamanlarda bile bir zenci beyaz çoğunluğa meydan okur görünmemelidir. Eğer başarırsan tırman ama asla böbürlenme. Her zaman müteşekkir olduğunu göster. Hepsinden önemlisi seni korkutmaları için asla onlara fırsat verme. Kimi zaman biraz gevşemekle birlikte engelleyici bir el daima seni tekrar tekrar yere sermek için darbesini vuracaktır." Paul Robson, Dimdik Ayaktayım, Otello Associates, New York 1958, sayfa 28. Yeniden baskı, Beacon Press, Boston 1971, sayfa 20. Paul endekslenmiş bir hayatın gereği olarak başarı gösterdi. Beyazların onu korkutmasını veya zorluk çıkarmasını istemiyordu. Böylece çekingen kaldı ve ilk performansını başarı yolunda bir mihenk taşı olarak gördü. Simon rolünden sonra olağan dışı bir şey olmamış gibi evine gitti. Ertesi sabah okuluna geri döndü. Hala içgüdüsünün ona yol göstermesini bekliyordu. Bir aktör olma fırsatının bir şans, mükemmel garip bir iş olduğuna inandı. Hayatının çıktılarıyla çok az uyumlu. Paul'un ilk gece performansını ciddiye almamasına karşın P Playhouse yöneticileri çok ciddiydi. Sahne deneyimi olmayan acemilerden sezonluk işçilere kadar çok çeşitli aktörler ile çalışmışlardı ve Paul Robson'ın Simon rolünde kullandığı olağan dışı içgüdüsel duyumun onun aktörlük yeteneğinin dışa vurumu olduğunu fark ederler. Playhouse, Eugene O'Neill'in yeni oyunu The Emperor Jones'da başrolü Paul'e teklif eder. Oyunda sıradan bir zenci olan Brutus Jones, sadece siyahların yaşadığı bir adada imparator olmakta ve daha sonra onlar tarafından yıpratılmaktadır. Paul büyük bir kızgınlık ve tersleme ile rolü reddeder. Oyun dehşettir. Zenciler adanın ormanında vahşiler gibi yaşamaktadır. Ayrıca aktörlük Paul için henüz öğrenciliği sırasında geçimini sağladığı bir yoldur. Bir yerlerde yükselecektir ama bu yer sahne değildir. Böylece daha başından aktörlük kariyeri bizzat kendisi tarafından baltalanmıştır. Bir yıl sonra aynı üniversitede kimya bölümünde okuyan Eslando Cardozo Goodi ile tanıştı. Arkadaşlarının Essie olarak çağırdığı Eslando, zeka ve kabiliyetin parladığı genç bir kadındı. Essie'nin büyük babası Francis Cardozo, Güney Carolinalı beyaz Cardozo'ların kölesi olmuş ve daha sonra özgür bırakılmış bir siyahtı. Ve beyaz Cardozo'ları onu İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'ne öğrenim görmesi için göndermişlerdi. Amerika'ya döndüğü zaman Güney Carolina'daki ilk siyah okul olacak Avery Enstitüsü'nü kurdu. İç savaştan sonra da Güney Carolina'nın devlet sekreteri olacaktı. Essie'nin tutkusu Paul üzerinde büyük etki yaratır. Yaşadıkları beyaz-siyah ilişkisine dair eşine az rastlanır bir eleştirel yaklaşımı vardı ve siyahlara uygulanan haksızlığa kızıyordu. Paul de içten içe ondan daha az kızgın değildi. Fakat kendisini bir öğrenci ve bir atlet olarak tanıtmış, bir aktör olarak da yeteneğini kanıtlamıştı. Yeterince tatmin olmamakla birlikte içten gelen bir güven ile Essie'den daha rahat ve girişken görünüyordu. Arkadaşlıkları gelişti ve derinleşti. 1921 yılında New York'ta evlendiler ve Harlem'de bir apartman katına yerleştiler. Okuldan mezun olan Essie, Columbia Sağlık Merkezi'nin cerrahi ve patoloji bölümünde ilk siyah kimyacı olarak işe başladı. Bundan önce siyahlar medikal eğitim almıyor, ikincil işlere koşuluyor ve siyah hastalar da beyazların hastanelerine alınmıyordu. Dolayısıyla Essie bu başarısı için kendisiyle gurur duyabilirdi. Bu sırada Paul hukuk eğitimine devam ediyor, ara sıra profesyonel futbol oynuyor, takımlara koçluk yapıyor ve şarkı söylemeyi sürdürüyordu. Beklenmedik bir zamanda 1922 Paul Mary Hoyt Verbruggen yazmış olduğu Tabu için başrol teklifi alır. Rolü kabul eden Paul, ünlü İngiliz aktris Margaret Wycherley ile sahneyi paylaşır. Görünüşlü performansı çok fazla dikkat çekici değildir ama New York'un ünlü eleştirmeni Alexander Woolcott'a göre Paul aktörlüğü herhangi bir başka kariyer için bırakmalıdır. Bununla birlikte aynı eleştirmen yıllar sonra Paul'ün sahnede ve sahne dışında hayranlarından biri olacak, arkadaşlıkları ilerleyecektir. Roma Yanarken isimli otobiyografisinde Woolcott, Paul'den şöyle bahseder. Paul Robeson beni dünyanın en eşsiz yaratığını dinler gibi çarptı. O yeni bir hareket, yeni bir ifade, insanlığın yeni bir çabası. Onun ırkından olmak bana gurur veriyor. Ender de olsa, istenmeden de olsa insan olarak nitelendirilen bir ırka. Alexander Woolcott, While Rome Burns, The Viking Press, Inc., New York, sayfa 123. Paul, Voodoo olarak adlandırılan Tabu ile 1922 yazında Londra'ya gider ve bir turneye çıkar. İngiltere'deki ilk izlenimleri çok iyidir. İnsanlar kibar ve yakındır. Ön yargı Amerika'da geride kalmıştır. Turneden sonra Paul, Amerika'ya ve hukuk derslerine geri döndü ve 1923 baharında mezun oldu. Essie, Paul'ün ilk olarak herhangi bir hukuk firmasında iş arayacağını umuyordu. Kariyeri için onca sene çaba harcamamış mıydı? Ama Paul acele etmedi. Hukuk alanında çalışmaya nasıl başlayacağını bilmiyordu. New York'u kontrol altında tutan güçlü demokratik Tammany Hall'e mi katılmalıydı? İyi bir teklif almıştı. Ama onlar ne söylerse onu yapmak zorunluluğu gözünü korkuttu ve işi reddetti. Paul bekledi. Ne için olduğunu tam kestiremeden. Aylar geçti. Tüm arkadaşları iyi işler buluyordu. Paul'ün ise tüm yaptığı ara sıra ünlü Cotton Club'da sahneye çıkmak idi. Ama bir gün tamamen şans eseri sürekli bir iş buldu. Rogers'tan bir muhasebeci, hukuk bürosunda sahibiydi ve Paul'ün kariyerini biliyordu. Çok önemli davalara bakan bürosunda Paul'e iş önerdi. İşi zevkle kabul eden Paul, kısa süre içinde pek çok firmanın hukuk davalarında özet raporlar yazarı oldu. Firmanın diğer çalışanları hiçbir zaman aralarında siyah bir devi barındırmaktan hoşnut görünmediler. Paul'e Harlem'de firmanın bir şubesini açmak teklif edildi. Ama Paul kendisi için Harlem'de fazla bir iş potansiyeli görmüyordu. Harlem'in önemli tüm işleri beyaz avukatların elindeydi ve kendisini önemsiz boşanma davalarının peşinden koşarken hayal edemedi, öneriyi reddetti. Birkaç hafta sonra Paul'ün büroyu dönmemek üzere terk etmesi ise sekreterlerden birinin diktesini yazmayı reddetmesine rastlar. Yine de Paul nasıl tanımlarsa tanımlasın şanslıydı ve performansını unutmamış olan Provincetown Players şeklinde geri dönmüştü. 1924 yılının başlarında yönetmen James Light ve ortağı Kenneth McGowan Paul'e iki oyunda başrol teklif ettiler. Oyunlar Eugene O'Neill'in All God's Children Got Wings ve The Emperor Jones idi ki Paul geçmiş yıllarda İmparator Jones'ı reddetmişti ama şimdi her ikisini de kabul ediyordu. Gerekçesi açıktı. Paraya ihtiyacım olduğu o günlerde $75 haftalık iyi gelirdi. İşi kabul ettim. Mary Seton, Paul Robeson, Dennis Dobson, Londra, 1958, sayfa 26. 1924 Şubat ayında Provincetown Players her iki oyunda başrol oyuncusunun Paul olduğunu duyurdu. New York Times o sıralarda Paul'ün görkemli atlet yaşantısını anlatan biyografisini yayınladı. Paul'ün All God's Children Got Wings'te Jim'in karısı Ella'yı canlandıracak olan beyaz Mary Blair ile rol alacağının açıklanmasından sonra oyun, kamuoyunun okuması ve kritikler için Amerikan Mercury'de yayınlandı. Fakat oyunun yayınlanmasından hemen sonra bir dizi tutucu gazete bir protesto kampanyası başlattı. Çünkü onlara göre o Neil'in oyunu siyahlar ve beyazlar arasında evliliği savunuyordu. 1924 yılında 48 eyaletin yarıdan fazlasında ırklar arası evlilik cezalandırılıyordu. Bugün ise bu kanunların çoğu geçersizdir. Ve artık Amerikan siyahlarının tam eşitliğini sekteye uğratan engellerden biri, kızınızın bir zenci ile evlenmesini ister miydiniz türü sorular olmaktadır. 19 Mart 1924'te The New York Times şöyle bir başlık attı. Yazar, Eugene O'Neill, zencilerin beyaz kadınlarla evlenmelerini işleyen ve hasta duygulara sebep olan oyununu erteledi. Times'a göre O'Neill, hasta duygulara sebep olabilecek bir temayı işlemek arzusunda olmadığını söylemişti. Bu duygudan nefret ederim. Çünkü oyunumun buna sebep olmadığından eminim ve sonuna kadar da savunurum. Haklı olduğumu biliyorum. Biliyorum ki duygu canavarlarının tüm sorumsuz söylemleri ve ün avcıları haksız. Tüm sorduğumuz bir Square Deal. Raps'ın oyundaki karakteri diğer tüm aktörlerden çok daha iyi canlandırabilirdi. İyi aktör, iyi aktördür. Irkçı ön yargı buraya giremez. Paul teklifi kabul etmişti çünkü önerilen paraya Essie'nin ve kendisinin ihtiyacı vardı. Ayrıca bu başrolün alternatifini Brutus Jones ile oluşturabilirdi. Essie ise Paul'in bu rolleri Provincetown Players'daki insanlar yüzünden kabul ettiğini düşünüyordu. 1930'da Essie şöyle yazacaktır. Onlar Amerika'da en zeki, samimi ve reklama dönük olmayan artistik grubu yarattılar ve küçük bir mucize olarak Paul çalışmaya başladıktan sonra onların etkisi altına girdi. Eslanda Goody Robson, Paul Robson, Negro, Harper and Brass, New York 1930 sayfa 76-78. Gerçekten de Paul ilk defa ırkçı ön yargıdan uzak oyuncu yetiştiren bir beyaz grup ile çalışıyordu. Eugene O'Neill ırkçı tutum ve ayrımcılığı tartışan kayda değer birkaç oyun yazdı. Yine de O'Neill zamanın ön yargısını tamamen aşmada başarılı olamayacaktı. Olga's Children Got Wings'te Ella siyah bir adamla yaptığı evlilikten kaynaklanan sorunlar yüzünden bunalıma düşer ve bir hayat kadını olur. Jim ise iyi huylu, duygusal bir adamdır ve ortaçağ gösterilerinin siyahi tiplemesinin öte değildir. Harlem Rönesansı'nın entelektüelleri ise ancak akılsız bir hayat kadınının bir siyahla evlenebileceği izlenimi veren bu oyunu kınarlar. Beyazlar da oyundan hoşlanmaz çünkü beyaz bir kadın kendisini bir siyah karşısında küçük düşürmektedir. Oyun ciddi birkaç kusuru yüzünden mükemmellikten uzak olmakla birlikte tiyatroda bir zenci insan yerine koyup bir beyazla rol almasına yönelik atılmış ilk adımdı. İmparator Jones da bir drama olarak fazlasıyla sıra dışıydı. Baş karakter Brutus Jones, Amerikalı bir siyahtır ve yük trenlerinde taşıyıcılık yapmaktadır. Oyun aniden maksatlı bir gerçek dışı atmosfer ile usulden olmayan bir formadır. 8 perdedir ve tropikal bir adada geçmektedir. Brutus, ada sakinlerinin başına diktatör olmuştur. Perde kalktığı zaman Jones, bir grup yerlinin başkaldırısı ile karşı karşıyadır ve kaçmak için sarayı terk etmiştir. Adalılar tamtamlarını aralıksız çalarak onu aramaktadır. Korkmuş olan Jones kendisini ortaya koyar. Her sahnede bir panik ve doğallık havasında akan sözcüklerle kendisini ve siyah geçmişini gözler önüne sermektedir. Ancak gümüş bir kurşun ile vurulabileceğini söyleyen Jones sarayına döndüğü zaman adalılardan birine ait gümüş bir kurşun ile vurulur. Paul, Provincetown Playhouse'un bu yapımında görünmekten memnundu çünkü siyahlar Raps'ına kendi insanını sergileme şansı verildiği için gururlanmış görünüyordu. Her gün Harlem'den Greenwich'e yürüyerek gidiyor ve tiyatroda yazar O'Neill ve yönetmeni James Light'tan devasa cüssesini ve boyunu nasıl kullanacağını öğreniyordu. Paul henüz mükemmel bir aktör değildi, bunun için çabalar gibi de görünmüyordu. Ama bir şekilde siyahların beyaz Amerika'da yaşarken duydukları kahrı kendi varlığında taşıyordu. O'Neill ve Light istedikleri dramayı oluşturmak için Paul'ün tüm yeteneğini kullanmak niyetindeydiler. İmparator Jones da Paul'ün rolüne siyah bir ruh eklemeyi ihmal etmediler ve her iki oyunda da bölümleri her açıdan oldukça yüksek buldukları Paul'ün karakterine uydurdular. Ki bu Paul'ün O'Neill'e, Light'a ve zamanın entelektüellerine görünen durgunluğu ama aynı zamanda kendine güveniydi. Paul'ün cüssesi ve siyah bantu figürü köleliğin tüm trajik yanlarını ve aynı zamanda özgür siyah Afrikalı anısını akla getiriyordu. Tüm bu simgeler yetmezmiş gibi üst zorlu alanda da en saf ve yapmacıksız yeteneğe sahipti. Başarmaması için hiçbir neden yoktu. Kazanmak için nelerin gerektiği ya da oyunun kurallarının ne olduğu Paul'ü çok az ilgilendiriyordu. Paul o zamanlar tiyatronun etkisindeydi ve Amerikan tiyatro dünyası onu sevmeye çoktan karar vermişti. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 45.